Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, eskiden en rağbetli olan kumaşlardan birisi de çuhaydı. Namı diğer çuka. Kadınlar da erkekler de kıyafetlerini, kışlık kıyafetlerini ekseriye çuhadan yapardı. Çuha, ünlü bir kumaş. Efendim, hem askerler giyer, hem sivil halk giyer. Ya başka şehirlerden getirilirdi İstanbul'a, yahut da İstanbul'un belli yerlerinde kurulan atölyelerde imal edilirdi. Başlangıçta Mısır, İran ve Türkistan'dan gelirdi. Çuha zamanla değişti. İngiltere'den, Fransa'dan, Venedik'ten çuha gelmeye başladı ve bunlar iç piyasada pazarlandı. Umumiyetle erkek kıyafetidir çuha ama kadınlar da çuhadan kışlık ferace yaparlardı. Dış elbisesi, manto. Erkekler cepken, camedan, fermene, yelek, efendim altlarına çakşır, potur, bellerine dolama, yağmurlu, kaput, avniye gibi çeşitli erkek kıyafetleri yapılırdı. Avniye bir pelerindir, kaput, palto. Ayrıca eskimiş çuha elbiselerden terlik yapılırdı. Çuhadan ayrıca sofra ve binek atı örtüsü yapımında da istifade edilirdi. İç ve dış piyasadan temin edilen çuhalar İstanbul'daki Bodrum Hanı'na veya Çuhacı Hanı'na getirilirdi. Çuhacılar ketüdası, esnaf bölük başısı ve yiğit başı ve ileri gelenler tetkik ederler. Kalite kontrolü neticesinde âlâ, evsat ve ednâ diye ayırırlardı. Âlâ iyi demek, evsat orta demek, ednâ düşük demek. Sıra hangi bölükte ise belli bir kaideye göre esnaf arasında bu kumaşları paylaşırlardı. 17. asırda Osmanlı-İran harfleri şarktan kumaş ithaline mani olduğu için Garp'tan, bilhassa da İngiltere'den daha fazla ithalat yapılmaya başlandı. Londrin ve Scarlet denilen İngiliz çuhaları da böylece Osmanlı pazarını ele geçirmeye başladı. Bu vaziyet 1640 tarihli Esar defterinde, yani Narh defterinde, fiyat haddi, kar haddi defterinde yer alan çuha isimleri ve çuha fiyatları tetkik edilirse görülür. Buna göre o tarihte en pahalı çuha olan kırmızı, erguvan ve menekşe renklerindeki saye çuhanın zirağı, yani yarım metresi yaklaşık arşını 520 akçeden satılıyordu. Bunun dışında Parangon, Samartin, Vidal Parangon, Paris, Karkaşon, Londra, Cezayir Londrası, İngiliz sayesi, Florentin yani Floransa sayesi, Karayiye, Macar Karayiyesi diye isimler verilen yabancı çuha kumaşlar bulunuyordu. Bunların 7 rengi için iyi, orta düşük kalitede olmak üzere neler ödeneceği o defterde yazıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde ehli sanayi çuhacıyan başlığı ile bu meslek erbabından bahsediyor. 17. asır ortalarında İstanbul'da 100 tane çuhacı dükkanı varmış ve buralarda 107 çuhacı iş yapıyormuş. Ayrıca bunların esnaf alaylarında, esnaf belli zamanlarda alay olarak gelip geçerdi, geçit resmine katılırlardı. Araba üzere Nice bin pastar sahaya Londrin, Vejentin, Karkaşon, Nemse, Paris, Marliye, Ancone, Londra, işkellet, 70 çile çukaları endaz eyleyip geçtiklerini de Evliya Çelebi anlatıyor. Osmanlı dokumacılığı mensucat 18. asırda bazı hamleler yapmıştı. Sultan 3. Ahmet devrinde, Lale devrinde Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa İstanbul'da bir çuha fabrikası kurulmasına öncülük etti 1719 yılında. 1805 yılında da devlet eliyle Beykoz'da bir çuha fabrikası kuruldu. Değerli dinleyiciler, debbağalar deriyi işleyen ve kullanabilir hale getirmek için kimyevi maddeler yardımıyla bozulmasına mani olan bir esnaf idi. Zamanla debbağalık kelimesi halk dilinde tabaklık şekline dönüştü. Debbağalara da tabak dediler. Hatta bazı beldelerde aynı manada sepici kelimesi kullanılır. İstanbul şehrini bir debagat merkezi, tabaklık merkezi yapan Fatih Sultan Mehmet oldu. Kazlıçeşme'de 360 debbahane inşa ettirdi. Ayrıca Kazlıçeşme'de üretilecek kösele, meşin, sahtiyan gibi deri mamullerinden ayakkabı, eğer koşum takımları imal etmek maksadıyla yine Şehzade başında büyük bir saraçhane yaptırmayı da ihmal etmedi. Saraçhane binası günümüze ulaşmadı ama semtin adı kaldı. İstanbul'da Kazlıçeşme dışında Beykoz, Eyüp, Tophane, Üsküdar, Kasımpaşa semtlerinde de debbahaneler vardı. Beykoz Deresi kenarında faaliyette bulunan Hamza Bey'in debbahanesini 1812 yılında devlet satın aldı. Burada debbahane tesisi kuruldu. Bu kurum Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası olarak uzun müddet varlığını devam ettirdi. Cumhuriyet devrinde Eyüp, Tophane, Üsküdar, Kasımpaşa semtlerindeki debbahaneler kapandı. Geride yalnız Beykoz ve Kazlıçeşme'deki deri imalathaneleri kaldı. 1929 yılında Kazlıçeşme'de 113 imalathane vardı. 17'si fabrika vasfındaydı. Bunlardan Rasim Efendi, Denizlili Abacızade ve Taşçızade Şükrü Efendi'ye ait 3 firmanın dışında kalanlar gayrimüslimlere aitti. Bunlar arasında Rum menşeliler ekseriyetteydi. İşlerinde Musevi ve Ermeni menşeliler de vardı. Kazlıçeşme'deki deri fabrikalarından Tiripo, Rasim, Abacızade, Altıparmak, Pinka, Gümüşhaneli, Eşkenazi, Rahmi fabrikaları Cumhuriyet'ten evvel bir geri kalan 9 firma da Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruldu. Bu 17 firmanın tümü o tarihlerde kösele ve vaketa türü mamüller, mamül deriler üretirdi. Fakat o seneler için mühim bir yenilik sayılan kromlu debagatı da aynı tesiste yapabilenlerin sayısı çok azdı. İkinci Cihan Harbi'ne kadar Kazlıçeşme'deki debbahanelerde vaziyet hep gayrimüslimler lehine devam etti. Ancak İkinci Cihan Harbi'nden sonra Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelen Rumeli macirleriyle bu vaziyet değişmeye başladı. 1970'ten sonra Türk firmalar hem kromlu hem de nebati debagatta ön sıralara geçtiler. Nisan 1993 tarihinde Kazlıçeşme'deki debbahaneler kapatıldı ve bunlar Tuzla'nın Aydınlı Köyü'nde kurulan organize deri sanayi bölgesine intikal etti. Kazlıçeşme'de park haline dönüştürüldü. Değerli dinleyiciler, Osmanlıların günlük hayatında gıda maddesi olarak ekmek daima en başta gelirdi. Ekmeğin hazırlanması yolunda fırınlar ve değirmenler de şehir hayatında yer alırdı. İstanbul Kadılığı'nın halkın ekmeği huzur içinde temin edip de yemesi için fırıncılarla ve değirmencilerle çok uğraştığını biliyoruz. İstanbul'un 4 kadılığı var o zaman. Suriçi, Eyüp, Galata, Üsküdar. Burada bulunan değirmenler birkaç yel değirmeni müstesna, çarkları ve taşları atla döndürülür değirmenler idi. Şehir etrafında dereler boyundaki su değirmenleri hariç şehrin içinde su değirmeni yoktu. Evliya Çelebi 17. asır ortasında İstanbul'daki değirmenci esnaf hakkında şunları söylüyor. 925 at değirmeni, 9800 nefer değirmenci esnafı var. Bu taife ekmekçilere yamaktır. Yani ayrı bir taife değil, ekmekçilerle beraber aynı esnaf grubunu teşkil ediyor. Ordu esnaf alayında pür silah olarak geçerler. Nice bin değirmen beygirlerini donatıp arabalara koşarlar. Arabaların üzerinde değirmen kurarlar geçit resimlerinde. Araba tekerlekleri döndükçe değirmen çarkları tekerleğe dokunup dönerek un öğütür. Bu tarzda geçerlerken seyircilerin üzerine un serperek şakalaşır ve Allah yüz aklığı vere diye dualar ederek geçerler. İstanbul içinde 4 adet su değirmeni vardır. Bunlar Kırkçeşme'de Necati Sokağı'nın sağ ve sol yanında evler içinde 4 değirmendir. Kırkçeşme suyunun ayağı kış günleri kuvvetli akarken bu değirmenleri döndürür. Fakat halka mahsus değirmenler değildir. Bunları İstanbul halkı bilmez. Ben o semtten olduğum için gördüm, bildim. Gayet güzel, arıkları pak değirmenlerdir diyor Evliya Çelebi. Hicri 993 tarihli bir fermandan da İstanbul un ihtiyacı olan unun büyük bir kısmının Trakya'da Çorlu, Lüleburgaz, Vize ve Ereğli değirmenlerinde öğütüldüğü öğrenilmektedir. Vaktiyle muazzam bir ahşap şehir olan İstanbul'da şehrin dörtte üçünü mahveden yangın afetleri neticesinde bir anda değirmenler ve fırınlar da yok olduğu için şehir uzun müddet korkunç bir açlıkla karşı karşıya kaldı. Değerli dinleyiciler, bir de dellallar vardı. Dellallar hizmetleri karşılığında işin mahiyetine göre satıcıdan, alıcıdan, bazen de hem satıcıdan hem alıcıdan ya götürü veya satılan veya alınan malın bedelinden ondalık hesabıyla bir ücret alırlardı. Buna dellaliye denirdi. Hepsi bir mal mevzu üzerinde ihtisas sahibiydi. Ona göre isimlerle anılırlardı. Ev dellalı, arsa dellalı, bedesten dellalı, balıkhane dellalı, araba dellalı gibi. Gazetelerin çıkması üzerine şehrin günlük hayatında artık halka şimdi dellalların iki türü var. Birisi bir iş yapan dellallar var. Yani alıcı satıcı arasında çalışan dellallar var. Bir de hükümetin emriyle halka duyuran dellallar var. Tellal derler buna. Öbürlerine komisyoncu derler. Bu tellallar İşte bir emir gelir, bir kanun yayınlanır. Bunu davul çala çala şehrin meydanında uzun zaman haykırırdı. Ölüm, yitim hep bu dellallar yapardı. Gazeteler çıkınca artık bunlara ihtiyaç kalmadı. Ama o birinci dellallar devam etti. Bu hükümetin emirlerini bildiren dellalların başında dellalbaşı vardı. Bunların emrinde çalışırlardı. Dellalbaşı da sadrazamlığa bağlıydı, başbakanlığa bağlıydı. Bu dellallar yevmiye usulüne göre ücret alırlardı. Gazeteler çıkınca artık bunlara ihtiyaç kalmadı. İşte bu halka emirleri ve haberleri tebliğ eden dellalların tarihteki en büyük hizmetleri, kendi hayatları içinde en tehlikeli hizmetleri ihtilaller sırasında oldu. Bir padişahın vefatı ve yeni padişahın tahta çıkışı halka 101 pare top atılarak bildirilirdi. Hem de tellallar vasıtasıyla bildirilirdi. Culuslarda yani tahta çıkışlarda büyük şehrin bütün semtlerine yayılırlar. Klişe halinde devlet ve memleket Sultan Felence Han'ındır diye bağırırlardı. Her culusta değişen padişahın adı olurdu. Değerli dinleyiciler, 19. asırda İstanbul'da her sahada artık bir yenileşme hayat teşebbüsleri görülüyor. Cemiyetteki haberleşme arzusu da arttı. Gazetelerin bir haberleşme ve bilgilenme vasıtası olarak 19. asrın ikinci yarısında yaygınlık kazanması, öteden beri söyledikleri destanlarla buna benzer bir vazife yapan aşıkları destan türüne daha fazla ağırlık vermeye yöneltti. İstanbul'da gezici gazete satıcılarının öncülüğünü yapmış olan destancılar yanık sesli, başıboş, biraz da gösterişli gençler arasından çıkardı. İstanbul'da ilk gazeteler sucu, tütüncü dükkanlarıyla bazı kıraathanelerde satılırdı. Destancılar kollarına aldıkları tek yaprak üzerine basılmış bir deste destanı kalabalık yerlerde yüksek sesle tanıtıp yanık yanık okuyarak başlarına biriken meraklılara satarlardı. bu dönemi yaşayanlardan yazar Selmet Muhtar Alus bir destan satıcısı delikanlıyı şöyle tasvir ediyor. Başta kalıpsız fes, kâküller perişan, perçemler afili, omuzdan düğmeli yelek, ucu belden aşağı sarkık, bacakta yarım fransız pantolon, ummiyetle çıplak ayaklarda yumurta ökçeli, terlik yemeni karışımı bir ayakkabı, bakışları baygın, gözleri mahmur, sakalı tıraşsız, yayık ağzı ve çatal sesiyle bağırıyor. Kolunda beyaz, sarı, pembe, yeşil gazete ya da helvacı kağıdına basılmış destan yapraklarıyla Galata Köprüsü'nün üstünde ya da iki başındaki meydancıklarda, Yeni Cami'nin arkasında, Mahmutpaşa yokuşunda, Kapalı Çarşı'nın içinde ya da kapı önlerinde, Bit Pazarı'nda, Balık Pazarı'nda, Galata'da, Tophane'de, Beyoğlu'nda, böyle külhan beylerinin ayak takımının uğrak yeri olan semtlerde destancılara rastlamak mümkündü. Bilhassa cemiyetin her kesiminden insanların alaka duyacağı yeni bir hadise olmuşsa, destancı aşıkların herkesten önce haber alıp bunları destan haline getirmeleri uzun sürmezdi. Elde bulunan destancıların tetkikiyle bu işi meslek haline getirmiş destancı aşıklardan bazılarının adları tespit edilmiştir. Bunlar arasında Eyüplü Mustafa Şükrü, Mehmet Kemali, Mehmet Saffet, Vasıf Hiç, Aşık Razi, Destancı Behçet, Fıtnat gibi isimler vardı. Destancılık 19. asrın son çeyreğinde şarkı, türkü ve kanto sözü satıcılığı gibi yeni bir mesleğin doğmasına da yol açtı. Yeni çıkan ya da çok beğenilen şarkıları tek yaprak üzerine ya da risale halinde bastıran şarkı sözü satıcıları son yıllara kadar varlıklarını korudular. Değerli dinleyiciler, eskiden bir divit vardı. Divit, medrese talebeleri, katipler, günlük işlerinde yazı yazmak mecburiyetine kalan kimseler üzerlerinde taşırlardı. Nedir divit? Birbirine perçinlenmiş bir mürekkep hokkasıyla yazı kalemi muhafazasından müteşekkil portatif yazı takımıydı. Altından, gümüşten, pirinçten veya bakırdan yapılırdı. Şeklen küçücük bir topuzu andırırdı. Yumru kısmı mürekkep hokkası, sap kısmı kalem muhafazasıydı. Her iki kısımda taşınırken içindekilerin dökülmemesi için kapaklıydı. Kuşak da hokka kısmı yukarıya gelmek üzere sap kuşağın bir kıvrımı içine hançer gibi sokularak taşınırdı. Mürekkep, madeni hokka gövdesinin içine yerleştirilmiş camdan yahut porselenden terzilerin dikiş yüksüğüne benzer minyatür bir çanakçık içine konulurdu. Hokka kapağı o kadar hünerli yapılırdı ki divit ne şekilde konulursa konulsun, ne kadar sallanırsa sallansın mürekkep dökülmezdi. Hatta çanağından divit hokkasının içine dahi sızmazdı. Divitin kalem muhafazası kısmı irice erkek eliyle bir karış, yani 30 santim boyunda, 2-3 parmak yüksekliğinde, bir parmak eninde olurdu. İçine 3 kamış kalemi rahatça alırdı. Bu sapın bir ucuna perçinlenmiş hokka kısmı 2-3 parmak yükseklikte olurdu. Bazı meraklı katipler divitlerinin hokka kısmını azıcık büyükçe yaptırır, içine iki mürekkep çanakçığı yerleştirir, birine siyah, birine de kırmızı mürekkep koyardı. 17. asır ortasında yaşamış büyük muharrir Evliya Çelebi, meşhur seyahatnamesinin birinci cildinde İstanbul esnafına tahsis ettiği yapraklar arasında divit yapıcı sanatkarları, sarı pirinç borucular ve tenekecilerle beraber zikrediyor ve diyor ki, divitçi esnafının Peygamberimiz zamanındaki pirleri Ebu Hafi adında bir kuyumcudur. Sarı pirinçten bir divit yaparak Hazreti Resul'e takdim etmiş, Fahri Mevcudat da o diviti vahiy katibi olan Hazreti Muaviye'ye vermiştir. Ebu Hafi'nin beline peştemalını Selman Farisi bağlamıştır. Kabri Yemen'dedir. İstanbul'daki divitçi esnafının dükkanları hep Bayazıt'ta kağıtçılar içindedir. Zamanımızda ileri gelenleri Kuloğlu Mustafa Çelebi'dir. Üç kollu ve kapaklı sandık gibi gümüş ve pirinç divitler yapar, sadece 100 kuruş kar hakkı alır, diyor. Değerli dinleyiciler, eski giyim kuşamda düğme gördüğü işten başka esvabın süsleri arasında da mühim bir yere sahipti. Tarihimizde servet ve kudreti temsil eden kimselerin ipekli, nakışı en ağır, en kıymetli kumaşlardan yapılmış esvaplarındaki düğmeler, o esvapların maddi kıymetini yükselten elmas, yakut, zümrüt, firuze, zebercet, akik gibi kıymetli taşlardan yapılırdı. Ayrıca mercandan, yeşimden ve oya gibi işlenen altın tellerden emsalsiz güzellikte düğmeler de mevcuttu. Türk güzel sanatları arasına koyabileceğimiz bu eski Türk düğmeleri el tezgahlarında yapılırdı. 19. asrın ilk yarısında piyasamıza fabrika işi Avrupa düğmeleri hakim oluncaya kadar düğmeci sanatkarlar İstanbul'da Eyüp'te toplanmışlardı. Zamanımızda o semt hala Düğmeciler adını taşır. Bu semtte bir mescit var, o da Düğmeciler Mescididir. Bir de Düğmeciler Tekkesi vardı ki bu tekkenin şeyhi Yahya Galip sonradan Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kırşehir milletvekili olmuş ve Sultan Vahidet'e yazdığı tehdit telgraflarıyla tanınmıştır. Dönelim düğmeciliğe. Yalnız kibar esvaplarının, elbiselerinin değil, ayak takımının giydikleri cepkenlerin, camedanların, fermenelerin düğmeleri de malzemesi alelade şeyler olduğu halde birer sanat eseriydi. Yani kumaş ne olursa olsun düğmeye çok ehemmiyet verilirdi. Lale Devri'nin ilk yıllarında İngiliz sefirinin zevcesi olarak İstanbul'a gelmiş olan Lady Montagu, Hafize Sultan'ın tuvaletinden bahsediyor. Sırtındaki erguman renginde dolamanın kollarının etrafından tutun, yakasından eteğine, önü elmas düğmelerle süslüydü. Dolamanın açık yakasından görünen iç gömleğinin yakasında da baklava biçiminde yontulmuş gayet iri bir elmas düğme vardı diyor. Değerli dinleyiciler, eski metinlerde Benna ve Neccar isimleriyle de anılan dülgerler İstanbul'da birer afet halini alan ve şehrin birkaç mahallesini, dörtte birini, yarısını, hatta dörtte üçünü yakıp yok eden yangınlardan sonra şehrin ihyası yolunda mühim bir esnaf zümresini teşkil ederdi. Yangınlardan sonra kerestecilerle beraber fırsattan istifade, fazla gündelik istemek, aldıkları yapı işini uzatmak gibi yollarla halka cefa çektirmesinler diye sıkı bir nizama bağlandı dülgerler. İş saatleri ve gündeliklerini de İstanbul Kadılığı tespit etti. Bütün diğer esnaf gibi zincirleme kefaletle bir loncaya bağlıydı bunlar. Haklarındaki nizamların tatbikinden mesul pirleri, yiğitbaşıları ve halifeleri vardı. Bir kişinin İstanbul'da dülgerlik yapabilmesi için mimarbaşı huzurunda imtihan verip ondan izin alması şarttı. Evliya Çelebi, 4. Sultan Murat zamanında tertiplenen bir esnaf alayı dolayısıyla dülgerler hakkında şunları yazıyor. Esnaf-ı neccaran-ı mimaran, kârhaneleri, atölyeleri doğramacı başı kârhanesidir, atölyesidir. Büyük ağalık olduğundan cümle ihtiyarlarıyla üstadları kendi evlerinde oturur. 70 nefer halifesi kalfası vardır ki bu kalfaların her biri İstanbul Kalesi gibi bir kale, Ayasofya ve Süleymaniye gibi bir cami yapmaya kadirdir. 70 ketüda yani kahya, 70 çavuş bütün gün atlar ile İstanbul'u dolaşırlar, usul ve nizam dışı yapılan binaları yahut bir garibin fakirin evine havale yapılmış yapıları teftiş edip, yani gece kondu ilaveleri teftiş edip yıktırırlar ve onları yapanların hakkından gelirler. 300 nefer esnaf yamakları vardır, pirleri Habib-i Neccar olup kabri Antakya'dadır diyor. Habib-i Neccar Hazreti İsa'ya ilk iman eden Müslümanlardan olduğu söylenen bir zattır. Değerli dinleyiciler, Ebru eski bir Türk süsleme sanatının ve bu sanatın mahsullerinin adıdır. Ebir, bulut demektir. Farsça ebri bulut gibi demektir. Ebru ise yine Farsça kaş demektir. Hani meşhur şarkıda geçiyor ya, siyah Ebru'ların çatu ben bakma gamzen oklarını sineme atma diye. İşte orada Ebru kaş demektir. Ebri ise bu bizim bahsettiğimiz şey. Fakat söyleme zorluğundan dolayı Ebri Ebru'ya dönüşmüş. Nasıl yapılıyor Ebru? Yoğun bir sıvı üzerine bu işe mahsus el yapımı fırçalarla serpilen boyalarla elde edilen desenin kağıda veya uygun başka emici satırlara geçirilmesiyle meydana getiriliyor. Osmanlılar'da Ebru'nun en azından 15. asra kadar uzanan bir mazisi var. O devirden elimizde kalan eserlerin sanat seviyesi bu sanatın o çağlarda çoktan kemale ermiş olduğunu gösteriyor. O halde Ebrucular arasındaki kanaat doğru. Ebru Orta Asya'dan Osmanlı'ya gelmiştir ki 15. asırda kemale ermiş. Özbekler Tekkesi Şeyhi Ethem Efendi'ye dayanan Ebru kolu günümüzde de devam etmektedir. Ancak Osmanlılar'da Ethem Efendi'den önce de çok mükemmel tarzda Ebru yapılıyordu. Ebru'nun Osmanlılara ne zaman ne surette geldiğini bilmiyoruz ama Orta Asya'dan geldiği kati. Bu sanatın pek çok süsleme sanatı gibi en gelişmiş olduğu yer şüphesiz İstanbul. İstanbul'da yetişmiş, sanat eseri vermiş Ebru sanatkarların adlarından bildiklerimiz pek az. Bunların en eskisinin Şebek Usta olduğu söylenir. 19. asırda yetişmiş Ebru sanatçılarının başında Şeyh Sadık Efendi gelir. Aslen Buharalıdır ve Üsküdar Sultan Tepesi'ndeki Özbekler dergahı şeyhiydi Sadık Efendi. 1846'da vefat etmiştir. Buhara'dayken öğrenmiş Ebru sanatını. Oğulları Ethem ve Salih Efendileri öğretmiş. İşte Sadık Efendi'nin oğlu Ethem Efendi bugün sürdürülen ekolün kurucusu sayılır. Ebru tarihindeki en renkli simalardan biridir. Ebruculuk yanında saatçilik dışında her şeyle meşgul olmuştur. Hatta 1875 yılında 3 beygir gücünde bir buhar makinesiyle işleyen bir kayık dahi inşa etmiştir. Eserlerinde Kami mahlasını kullanır. Bu büyük sanatkarın yaptığı Ebru'ların çoğu hususi koleksiyonlarda mevcuttur. Sami Efendi, Aziz Efendi, Abdülkadir Kadri Efendi gibi talebeleri vardır. Bunun mesleğini Necmettin Okyay, yeğeni Necmettin Okyay günümüze nakletmiştir. Değerli dinleyiciler, bavul, çanta, paket, küçük denk ve sair eşya kısa bir zaman için muhafaza eden esnaf vardı ki buna emanetçi denirdi. Belli bir ücret alırdı. Emaneten aldıkları eşyanın sahibine de bir marka verirlerdi. O markayı getirene muhafaza bedelini alarak eşyayı teslim ederlerdi. Bu esnaf İstanbul'da yolcu sirkülasyonu olan iskelelerle Sirkeci ve Galata'da toplanmıştı. Günün her saatinde dükkanlarının rafları emanet eşya ile dolar boşalırdı. Galata'daki emanetçilerin dükkanları eskiden köprü altındaydı. Sonra Galata Rıhtımı Caddesi üzerine nakledildiler. Son yılların en meşhur emanetçisi Sultana diye bir Musevi kadın idi. Onun ölümünde dükkanı yakın olan Sara kadına kaldı. Ahmet Mithat Efendi, emanetçi Sıtkı isimli uzun bir hikayesinde Kırım Harbi'nden önceki eski emanetçiler hakkında şunları yazıyor. 40-50 sene evvelki emanetçilerin ehemmiyetini bilenler pek azdır. Artık eski emniyetleri geçmiş olan bu esnafı tanımak, tarihe ait mühim bir meseleyi öğrenmek demektir. Emanetçi denilen adamlar, İstanbul ile Taşlı arasında ulaştırıcılık vasıtalarıydı. Bursalısınız, İstanbul'da bulunuyorsunuz. Memleketinize bir miktar para göndereceksiniz. Bursa emanetçisini bulursunuz. Bu adam her hafta Bursa'ya gidip gelir. Giderken İstanbul emanetlerini Bursa'ya götürür, gelirken Bursa emanetlerini İstanbul'a getirir. Sizin verdiğiniz parayı da alır, götürüp yerine teslim eder. Size bir makbuz, ilmi haber bile vermez. Yalnız para değil, mektup, eşya her ne olursa kabul eder götürür. Halkın kurduğu bir nevi posta teşkilatıdır bu. Zamanımızda devlet posta teşkilatı bulunmakla beraber halen memleketimizin her noktasına posta işlemediği için halkımız da eski alışkanlıktan büsbütün vazgeçememiştir. Ufak ufak emanetçiler hala epeyce iş yapmaktadırlar. 40-50 sene evvel emanetçilik pek mühim işlerdendi. Birçok mektup ve emanetlerden başka Taşra'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Taşra'ya, hukuk davalarında vekalet ve şehadet gibi işlere de tavassül ederdi emanetçiler. Bu işlerin ehemmiyet derecelerine göre aidatı da artardı. Emanetçilerin bir kısmı pek zengin adamlar olurlardı. Adi emanetçilik hizmetinde bulunanların çoğu taşra ailesindendi. Kendi memleketiyle İstanbul arasındaki münasebeti temin ederdi. Bazı İstanbullu emanetçiler de vardı ki bunlar yalnız bir yer ile değil birkaç büyük şehirle muamele ederlerdi. Bizzat kendileri gidip gelmez bu iş için muameleleri olan yerlerde ortaklar peyda ederdi. Kendi hizmetlerinde bulunan ulaklarla işlerini görürlerdi. Değerli dinleyiciler, bu haftada bize tahsis edilen müddetin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de bu düşünceye dek hepinize veda ediyoruz. Hoşçakalın. Çınaraltı.